Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programda Riyaz-ı Salihin'in Zühd bölümündeki hadisleri okuyoruz. Oraya kadar geldik yani. 479. hadise kadar geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Ela inne dünya mel'unetun, mel'unetun ma fiha illa zikrallahi teala ve ma valahu ve alimen ve mütallimen. Çok dikkat çekici bir hadis-i şerif hakikaten. Uyanık olunuz. Ela inne dünya mel'unetun. Şüphesiz dünya mel'undur. Lanetlenmiştir, lanetlidir, uzaktır, ilahi rahmetten uzaktır, ilahi rahmetten uzaklaştırıcıdır. Burada hocalarımız dünya değersizdir diye tercüme etmişler. Dünyada olan mal mülk de aynı şekilde dünyadaki şeyler de mel'undur. Lanet, ba'ude, bu'd, uzaklık manası var. İlahi rahmetten uzak olan, uzak olan, uzaklaştıran. Dünya genel olarak, umumi olarak insanı oyalayan, rahmetten uzaklaştıran, ahiretten uzaklaştıran bir yapıya sahiptir. İlla ancak, istisnası var. İlla zikrallahi teala. Ancak dünyada Allah'ın zikri bunun dışında. Dünya üzerinde namaz kılıyorsan, Kur'an-ı Kerim okuyorsan, Allah'ı zikrediyorsan, bu işte o lanetten istisnadır, melunluktan istisnadır zaten. Dünyada yaşamamızın maksadı da bu. Dünya malı kazanmamızın, dünya nimetlerini elde etmemizin maksadı da zaten Allah'a ibadet edebilmek, Allah'ın zikrine devam edebilmek. Bunun dışındaki şeylere kapılırsan, yani bunun dışındaki şeyler zikirden alıkoyarsa, ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَةِ. Öyle er kişiler vardır ki alışveriş, ticaret, yani ricalüne tülihim ticaretu ve la bey'un, ticaret, alışveriş Allah'ın zikrinden onları alıkoyamaz. Böyle olursa dünyanın her tarafı rahmet haline gelir. Alıkoyarsa o zaman dünyanın mel'un kısmına düşmüş olur insan. Dünya ve içindeki şeyler lanetlenmiştir, mel'undur, rahmetten uzaktır, uzaklaştırıcıdır. Ancak İlla zikrallahi teala, Allah'ın zikri ve ona yaklaştıran şeyler, Allah'ın zikrine yaklaştıran şeyler, insanı ibadete, Kur'an'a, zikre yaklaştıran gayretler, davranışlar, eşya bunlar. Ve alimen, ve bir alim, ve müteallimen, ve öğrenen, öğrenci, müteallim, hoca ve öğrencisi. Demek ki dünyada önemli olan şeyler, dünyada dünyanın özü olan, dünyadan bizim elde etmemiz gereken şeyler nedir? Allah'ın zikri geniş manada. Yani elini tesbih alıp Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allah demek de Allah'ın zikridir. Kur'an okumak da Allah'ın zikridir. Namaz kılmak, zekat vermek, insanlara hayır da yapmak, Allah'ın razı olduğu salih ameller yapmak da Allah'ın zikridir. Çünkü bunu Allah istemiş, Allah bundan razı olur diye yapıyorsun. Onu yaparken Allah'ı zikretmiş oluyorsun zaten, hatırlamış oluyorsun. Geniş manada Allah'ın zikri, dünyadan bizim elde etmemiz gereken şeyler, bu zikre yaklaştıran şeyler, bunun vesileleri, ilim öğrenmek, alimlerin yanında olmak ve öğrencilere destek olmak. Demek ki alimen ve mütealimen, dört şey: zikir, zikre yaklaştıran şeyler, alim ve öğrenci, hoca ve öğrenci. Bu gerçekten işi özetleyen bir hadis-i şerif. Açıklamalar: birçok hadiste bazı kayıtlar konulmaksızın dünyanın lanetlenmesi caiz görülmeyip yasaklanmıştır. Dünya mel'un değildir. Dünyaya aldanıp günah işleyen mel'undur. Dünyayı günaha kullanan mel'undur. Fakat Allah'tan, Allah'a itaat ve ibadetten uzaklaştıran bir dünya anlayışı ve dünyalık bağımlılığının Allah'ı unutturacak tarzdaki dünya sevgisinin lanetlenmesi caiz görülmüştür. Hadisimizde geçen mel'un, yani lanetlenmiş kelimesiyle dünyanın değersiz ve kıymetsizliğinin kastedildiğini pek çok alim açıkça ifade ettiği için biz tercümemizde bu anlamı tercih ettik. Değersiz. Peygamberimiz dünya sevgisinin bütün hataların başı olduğunu söylerken bu anlatılan anlamların tamamını ifade etmiş olmaktadır. Kişiyi Allah'a yaklaştıran şeyler Allah'ın zikri, yani her an Allah'ı hatırlama, onu hiçbir zaman gönülden çıkarmama, ona karşı ibadet ve taatte samimi ve içten davranma. Ayrıca Allah'ın sevdiği güzel davranışlar ile kulun Rabbine yaklaşmasına vesile olan diğer fiillerdir. Kısaca bütün hayırlar, faziletler ve dinimizin iyi gördüğü her şey Allah'a yakın olmanın vesilesi kabul edilir. Şüphesiz Allah'ın emirlerini yerine getirme ve yasaklarından kaçınma da buna dahildir. Zikir. Bu genellemelerden sonra Peygamber Efendimiz ilme özellikle dikkat çekmiştir. Yani zikrin içine ilim de giriyor. Yani alim, müteallim de zikre yaklaştıran şeylerden. Zikri yapan insanlar, ama onlara dikkat çekmek için onları bizzat ayrıca zikrediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bilginin, ilmin üstünlüğünü öğreten ve öğrenen hoca ve talebe kimselerin değerini ortaya koymuş oluyor. Bu sebeple alim, hoca ve öğrenci, talebe olmanın dinimizde üstün bir yeri vardır. Çünkü insanların Allah'ı en iyi bileni, tanıyanı ve insanlara faydalı olanı alimlerdir. Alim gerçekten Kur'an'ı, sünneti bilen, Allah'ı tanıyan kimse demektir. Onlar ilimle ameli, teori ile pratiği şahıslarında birleştirir. Yani ilminden de etkilenen, onu özümseyen, ilmiyle amel eden kimse. Böylece başka insanlara da örnek olurlar. İnsanların büyük çoğunluğu öğretilip öğretilmeye muhtaçtırlar. Öğretilip eğitilmeye muhtaçtırlar. Bütün insanlar, yani alim de öğretilmiş, eğitilmiş yani küçükken. Onlara karşı bu vazifeyi yerine getirenler de alimlerdir. O halde ilmin, alimlerin ve ilim öğrenen talebelerin üstünlüğü tartışılmayacak kadar faziletli ve önemlidir. Bütün bunları iman ve amelle birlikte düşünülürse doğruya ulaşılmış olur. İman, ilim, amel. Bunlar üçü bir. Aksi takdirde öğretilen ve öğrenilen bilginin Allah'ın rızasına uygun olduğu iddia edilemez. Yani öğrendiğiyle amel etmiyorsa bir insan, imanı yoksa bu bilginin ona bir faydası olmaz. Ancak ahiret açısından zarar olur. Dünya açısından belki faydalanabilir ama ahiret açısından zarar olur. Aleyhine işler. Hadisten öğrendiklerimiz, kişiyi Allah'tan ve Allah'a yakın olmaktan uzaklaştıran dünya ve dünyalıkların aşağılanıp lanetlenmesi caiz görülmüştür. İki, dünyada en kıymetli ve değerli olan şey Allah'ın zikri ve Allah'a yaklaşmaya vesile olan hareket ve davranışlardır. Üç, ilmin fazileti, alimlerin üstünlüğü, ilim öğrenen talebelerin kıymeti, dünyalık başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek kadar önceliklidir. Bunları özellikle vurgulamıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 480. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. لَا تَتَّخِذُ الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا Dünya malına kapılmayın. Aksi halde ona bağlanıp kalırsınız. Açıklamalar. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi İslam insanların meşru yollardan mal elde etmesine, zengin olmasına karşı çıkmaz. Ve buna bir sınır da getirmez. Sadece zenginliğin gereklerinin yerine getirilmesini ister. Yani kendini kaybetme, kendini bil. Malı nasıl kullanacağını bilirsen ne güzel. İnsan dünyada çiftlik veya başka akarlar sahibi de olabilir. Bu akarlar ziraat, ticaret veya başka kazanç yolları olabilir. Şu kadar var ki hadisimizde de belirtildiği gibi insanın onlara rağbet etmesi, yani yegane değer olarak bunları kabul etmesi ve Allah'ı unuturcasına onlara bağlanması hoş görülmez. Çünkü bu durum Allah'tan uzaklaşmak, hem Allah'a hem de insanlık ailesine karşı vazifelerini yerine getirmemek manasına gelir. Tabii ki böyle bir servetin ve zenginliğin kişinin kendisinden başka hiç kimseye faydası olmaz. Hatta daha ince ve köklü düşünülürse kişiye faydası olduğunu kabul etmek de zordur. Çünkü hakkını yerine getirmediği servetinin ve zenginliğinin Allah katında hesabını veremez. Ve bu dünyada olmasa bile ebedi hayatta cezalandırılır. İşte yasaklanan, tavsiye edilmeyen böyle bir dünya ve dünyalık anlayıştır. Bunun insanların lehine olduğu ise açıktır. Yani hadisin lafzi tercümesine bakarsak, "Lâ tettehidu dayat, dünya varlığı malı edinmeyin, feterğabû fid dünya, dünyaya meyliniz, rağbetiniz artar." diye. Yani bu şöyle anlayabiliriz, dünyaya rağbetiniz artacak, zarar edecekseniz hiç dünya malı edinmeyin. Ama kendinize sahip olabilecekseniz, onu hayırda kullanabilecekseniz, dünya malı edinmeniz size faydalıdır. Öbürkü ise zararlıdır manasına da anlayabiliriz. Efendimiz, ni'mel mâlus salih lirracülü salih buyurmuş. Salih bir insan için salih, helal bir mal ne güzeldir. Kendini kaybetmeyecekse, kendini bilen bir insan için mal, dünya malı çok önemli, lazım olan bir şey. Ama dünya malıyla zarar edecekse, o da onun için olmaması daha hayırlı. Çünkü ahirette pişman olacak, keşke bu mal olmasaydı da şu günahları işlemeseydim. Şu kötülükleri yapmasaydım. Şu isyanları yapmasaydım diyeceği %100 kesin. Dolayısıyla malı kötü kullanan bir insan için dünya malı gerçekten zararlı. Hadisten öğrendiklerimiz, bir İslam meşru yoldan kazanç elde etmeyi, zengin olmayı yasaklamamış. Helal yoldan kazanmayı ve Allah yolunda sarf etmeyi teşvik etmiştir. İki, dünyadaki servet ve zenginliği yegane değer kabul edip Allah'tan gafil olmak dinimizde hoş karşılanmamıştır. Malı güzel kullanmak da bir sanattır gerçekten. Yani serveti kullanabilmek bir sanattır. Herkes bunu başaramaz. Bunu başarmak için gayret etmek, çalışmak, bunu başaranlara bakmak, onlardan örnek almak, ibret almak gerekir. 481. hadis-i şerif, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Kendimize ait kulübeyi tamir ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza uğramıştı. "Bu yaptığınız nedir?" diye sordu. Biz de "Yıkılmak üzereydi de onu onarıyoruz" dedik. Bunun üzerine "Ecelin bundan daha aceleci olacağını zannederim" buyurdular. Açıklamalar: sahabiler Peygamber Efendimiz'e ait olan her hatırayı canlı tutma ve kendilerinden sonraki nesillere eksiksiz olarak nakledip ulaştırma konusunda büyük bir gayret göstermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in her sözü, her davranışı, her çeşit tavrı ve hareket tarzı onlar için önem ifade etmekteydi. Abdullah bin Amr'ın bu rivayeti de böyle bir özellik taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığı toplumdan ve onların problemlerinden uzak bir hayat sürmüyordu. Bunun aksine o da aynı toplumun bir ferdi olmanın ortak sevincini ve kederini onlarla birlikte tatmaktaydı. Hem içinde yaşadığı topluma hem de kıyamete kadar gelecek nesillere hayatının örnek teşkil edeceği Allah Teala tarafından bildirilen bir peygamberin bu davranışı gayet tabii ve hatta gereklidir. Bir insanın eskiyen evini onarmasının, yıkılanı yeniden yapmasının hoş karşılanmaması veya yasaklanması söz konusu olamaz. Peygamberimizin buradaki ecelin yapılan onarımdan daha yakın olduğu yönündeki ifadeleri, yapılan işi tasvip etmemek veya yasaklamak değil, bu dünyada kalıcı olmadığımızı ve ölümün insana ne kadar yakın olduğunu hatırlatmak gayesine yöneliktir. Bir hatırlatmadır. İnsanoğlu geçici olan bu alemde kalıcı olduğu hissine kapılır. Ölümü unutursa bu durum hem dünyada hem de ahirette kendisinin aleyhine olur. Bu sebeple sahip olunan dünyalıkların burada kalacağını düşünmeli, onların hayatı ebedi kılacağı gibi bir hisse kapılmamalı ve eşyaya gönül bağlayıp kalmamalıyız. Hem Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti hem de Peygamber Efendimiz'in hadisleri bu gerçeği bize sıkça hatırlatır. Burada Efendimizin tabii ki hususi bir olay. Belki o zamanın şartlarına göre veya sohbete göre söylenmiş, yaşanmış bir olaydır. İnsanın ihtiyacı varsa evini yapar, onarır, güzel bir evinin olması. Çünkü Efendimiz de kendisi için odalar yapmış. Yani insanın evinin olması onun için bir gereklilik, zarurettir zaten. Eskisi onarması da bir zarurettir. Ama nedir? Belki ikinci bir evdir, fazladan bir yerdir, lüzumsuz kullanılmayan bir yerdir. Öyle hadisler de var. İnsanın harcadığı, para harcadığı en kötü yer çamura harcadığı şeydir. Yani inşaat yapmaya harcadığı şeydir diye. Sonra istisna getiriyor. İlla mela. Ancak mela bütte ancak zorunlu olan, ihtiyaç olan bunun dışında. Yani ihtiyaç dışında zevk için israf olarak fazladan yapılan bina, inşaat paranın harcandığı en kötü yerdir buyuruyor. Dolayısıyla belki bu yapılan yer fazladan bir yer, israf olan bir yer olabilir. Veya burada konu icabı işte şu sizin inşaat bitmeden ecel de gelebilir diye ölümün her an hazır olduğu, ölüme her an hazırlıklı olmak gerektiği de hatırlatılmış olabilir. Hadisten öğrendiklerimiz: bir, insanın dünya ve dünyalıklarla Allah'ı unutturacak derecede meşgul olması caiz değildir. İki, ölüm insana her şeyden daha yakındır. Fakat ne zaman ve nerede geleceği bilinmez. Üç, dinimiz dünyada eskiyen eşyayı onarmayı, yıkılanı yapmayı veya yeniden inşa etmeyi yasaklamamış, hatta teşvik etmiştir. Güzel görünmesi, temiz görünmesi, düzgün olması, insanın evinin olması güzeldir, malın olması güzeldir. Ama en güzeli bunların hepsini Allah yolunda ahiret kazancı için kullanmaktır. 482. hadis-i şerif: Kâb İbni İyâs radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. İnne li kulli ümmetin fitnetun ve fitnetu ümmeti el mâl. Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Ümmetimin fitnesi, yani imtihan vesilesi de maldır. Fitne, imtihan vesilesi, kişinin imtihan olduğu şey demektir. Bu ümmetin en çok imtihan olduğu şeylerden birisi de maldır. Buna dikkat edin. Kâb bin İyâs, bu hadisin ravisiyle ilgili kısa bir bilgi verelim. Sahabe-i kiramdan olup Peygamber Efendimizin vefatından sonra Şam diyarına yerleşenler arasındadır. Cihada çıkıp oraya yerleşen, hayatıyla ilgili fazla bilgiye sahip olmadığımız Kâb'dan yine sahabi olan Cabir bin Abdullah ve Ümmü'd Derda hadis rivayet etmişlerdir. Sahabiler çünkü birbirlerinden hadis alıyor. Yani birisi Efendimiz'in meclisinde değilken diğer bir sahabi orada bulunmuş oluyor, dinliyor. Onun için birbirlerinden hadis alıyorlar. Onun rivayetleri sadece Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde yer alır. Allah ondan razı olsun. Açıklamalar: fitne kelimesi imtihan ve deneme manasına gelir. Bu imtihan ve deneme hayırda ve şerde olabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve nebluyukum bir şerri vel hayri fitne. Ayet-i Kerime. Sizi imtihan ederiz, deneriz. Hayırla da şerle de fitne olarak, deneme olarak diye bu kelimeler kullanılıyor. Enbiya suresi 35. ayet-i kerimede: bu dünyada pek çok imtihan vesileleri vardır. Bunlardan biri, belki ilk sırada geleni maldır. Çünkü insanoğlunun düşkün olduğu şeylerin başında mal mülk gelir. Birçok defa ifade ettiğimiz gibi mala, mülke, zenginliğe, Allah'a karşı vazifelerimizi unutturacak derecede aşırı düşkünlük, bağlılık dinimiz tarafından hoş karşılanmaz. Öte yandan elde edilen malın helal yollardan kazanılması ve hakkının yerine getirilmesi gerekir. İnsan mal konusunda imtihanı başarırsa hem dünyada hem ahirette mükafata nail olur. Bu sahada başarılı olamayanlar ise dünyada kemale ulaşamadığı gibi ahirette de cezayı hak ederler. Yani mal imtihanını kazanamayan, malın hakkını veremeyen, malı hayırlı yerlerde kullanamayan, helalden kazanıp helale harcayamayan kimseler de Bunun cezasını görürler. Bu konuda hakikaten dikkatli olmak gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz, bir dünya bir imtihan alanıdır. Dünya malı da bir imtihan vesilesidir. Dünyaya imtihan için geldik. Dünyadaki her şey bizim için bir imtihan vesilesi. Mal da bunların başında geliyor. 2. İslam ümmetinin bu dünyadaki imtihan vesilesi maldır. En büyüğü. Bu konuda her Müslümanın hususi bir dikkat ve gayret göstermesi gerekir. Yani malı illa çok mal kazanmak, çok biriktirmek hedef değil. Helalinden güzel kazanıp helal yollara güzel bir şekilde harcamak, hayırlar o kazanmak, o malla sevap kazanmak, ahireti elde etmektir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk böylece. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.